Ayrım 3. Yorgun Sevda. İrfan Yalçın. Sayfa 31. Düşündükçe geliyor bir. Luna Park'ın hazdan inleyişini, uğultulu bir günün un ufak olgularını içimde buluyorum. O gün ulusal bayram, o gün çarşamba, o gün sabah saat 8'de Luna Park'a geldiğimde kapı bekçisi Şeyh Muz'u bale yapar gibi dövüyor dedi. O gün işi bırakıp Luna Park'ın içindeki uzak bir gölgeye yatan baba Cemal, küçük bir çocuk gibi ağlıyor ve niye ağlıyor söylemiyor. O gün oldum olası Afrika canavarı için bilet kesen ve her tür ayak işlerine koşturulan Cüce Hamdi, baba Cemal'in yerine geçip bir kralı oynuyor. O gün çok güzel bir kız, demir parmaklıkların arasından elini tutmaya çalışıp Hüseyin'in gizli sözler söylüyor. O gün kıskanıyorum. Gözlerimle değil içimle görüyorum dışarıdaki kalabalığı. Bir uğultu ki iliklerimi dövüyor. Bir dolup bir boşalıyor bizim baraka. Gözü Hüseyin'di. İnsan mı bu diyor bir kadın ve ekliyor. İnsan tabii, tabii insan. Şakalaşıp gülüşüyor o en yırtıkları kadınların. Demir parmaklıklara çağırıyorlar. Ellerinde bir şeylerle gelenler var, vermek istiyorlar. Açık saçık konuşuyorlar, eteklerini kaldırıyorlar. Yüzü hep uzaklara giderken Hüseyin'in sanki kimseyi görmüyor. Daracık yerde alabildiğine uzaklara bakıyor. Kendisine sözle ve gözle saldıranlara karşı bakışsız ve duyarsız kalıyor. Kafesin içine atılanları toplamaya, bir takım aşırılıkları önlemeye çalışırken ben, o hep uzaklara bakıyor, görüyorum. İçeride kimse yokken barakanın kapısını kilitleyip koşarak çıkıyorum. Bir uğultu ki Luna Park'ı boğuyor. Parantez içerisinde, yorgun ve dalgın bir kalabalık değil bu. Deli bir alev gibi hemen her yere sıçrayan, ne yapacağı belli olan genç, şımarık bir kalabalık. Ses büyütücüden gelen yağlı bir kadın sesinin okuduğu iniltili türkü mantar tabancalarının patlayışlarına, atlı karıncadan dönme dolaptan gelen kirli kahkaha ve çığlıklara karışıyor. Tam karşımda bütün yüzüyle ağlayan, beyaz ve dağılmış bir çocuk az sonra benim intihar çocukluğum. Parantez içerisinde, kışların bahara ve yaza özendiği, iri yağmurların yağdığı, çiçeklerden portakal ve mandalina ağaçlarından, kuş seslerinden yapılmışı andıran o küçük güney kasabasında, İngilizceli ve yatılı bir okulda 3 yıl tam. Zorluyor babam. Gitmem diyorum, ağlıyorum ama o görmüyor, duymuyor. Annemin ölümü var oysa daha bende. Korkuyorum, korkuyorum ve intihar mektupları yazıyorum 3 yıl. Al beni baba buradan, ne olur al. Dayanamıyor, alıyor sonunda. Bilmem ki çocukluğumu üstten o 3 yıl mı gölgeliyor babama olan duygularımı. Dönerken eve yıldızlarla yüklü gece havai fişeklerin çiçekleriyle doluyor. Fener alayları, marşlar, türküler, halaylar her yerde. Kaynaşan, coşan, mutluluktan çırpınan görkemli bir yaratık sanki başkent. Nabzının gürültülü atışları kalbime vuruyor. Bir feyri, bir şehri hain. Geldiğimde eve gece yarısı, tahta merdiveni çıkarken bir an durup baktığım dolunay ve onun üstünde gezinen yorgun bulutlar ve ince bir yağmur kokusu benim oluyor. Onlarla yürüyorum evin kapısına. Açar açmaz ışığı, her gelişinde bir şeyler verdiğim sarı gözlü kara kedi merdivenin en üst basamağından bana bakıyor. Soruyorum, neredesin günlerdir? Ilık bir sesle miyavlıyor. Hiç olur mu dünya kedisiz? Olursa nasıl olur diyor içimdeki sesi annemin. Balkondan karanlığa bakıyor. Dedenin Şeyh Muz'u dövüşündeki gülüşlüğü düşünüyorum. Kolunu bacağını değil yalnız, sesini, bakışlarını da alabildiğini ölçülü kullanmaya çalışıyor o ve birden şarlı oluyor. Öyle bir gülünç ki payı azımsanacak gibi değil Şeyh Muz'un da. Kolları iki yana yapışık, topukları bitişik, ne yapıp yapıp kımıldamamaya çalışıyorsa da kımıldıyor. Dahası sağa sola savruluyor, gözleri telaşlı, yüzü mor kırmızı. Sonra yine bir gece kuşunun ötüşü. Bilir mi sorsam? En özlediğin ne dediğimde bir gün, unuttuğum günler diyen baba Cemal niye ağlıyor? Söyle gece kuşu niye? Bir yaz korkusu uzaklardan, Eylül de gelse yaz bitiyor diyemiyor. Bir sonrakini düşünüyorum. Neden bu? Ağır bir Temmuz günü ölüşünden mi annemin? Yakışmadı intihar ona dediydi babam. Ya da öyle bir şey. Her şey aptal baktığım o çocukluk günlerimde başlayan bu korkunun içime akıttığı bontudan kurtulmak için Ne yapsam olmuyor. Sonunda sıra dışı şeyler düşünüyor, tuhaf meraklara sarılıyor. Benim ve benim gibilerin alabildiğine uzağındaki ayrıksı yaşamlara yanaşarak onmaya çalışıyorum. Evet, bunlar hep başkalarının yadırgayıp ürktüğü. Derin hüzün kuyularına inip oralarda dolaşmak, en diplere sıkışmışlara yakından bakmak iyi geliyor. Bir morgda, bir yaşlılar yurdunda ya da bir genel tuvalette çalışmanın, genel ev kadınlarıyla arada bir de olsa arkadaşlık yapmanın, dahası ölü yıkayıcılığının bile ilginçliklerini düşünüyor, düşlüyorum. Parantez içerisinde, sonra daha da büyüyecek bu tutkum. Küçük kentten büyük kente gelip üniversiteye başladığımda içimi bir süre kaplayan ışık sönüyor az az sonra. Uzun bir boğulmanın içinde gibiyim. En sevdiğim okumak, yazmak bile ağır geliyor. Oturduğum evin bahçesinde beni ağaçlarla konuşurken yakalamasından birkaç gün önce dedenin kafamda kurduğum o çizgi dışı arayışlardan birine yaklaşsam da olmuyor, yapamıyorum. Parantez içerisinde günler sonra gerçekleşecek. Büyük bir parkta küçük bir ağacın altında içimi kuş sesleriyle yıkıyor gibiyim. Sürmüyor ama çok. Fütür şapkalı, eli gazeteli yaşlı bir adam yanıma oturup okumaya başlayınca gazetesini bitiyor. Yıkıp yana başımı ben de okuyorum. Bentleyisi genel evinde çalışan Artemis'in katili yakalandı. Kurbanını yedi yerinden bıçaklayarak öldüren katil, hayat kadınının öz babası. İki yanda iki küçük fotoğraf. Gitmek istesem Doğan, nerede Bentleyisi bilmiyorum. Yaşlı adam da bilmiyor, şaşırıyor gözleri. Kemküm ediyor ben sorunca. Çok sonra söylediğimde ben, gideriz diyecek Cüce Hamdi. Nereden, nasıl gidileceğini anlatacak ve orada bulacağım bir gün kendimi. Uyanık düşse gibiyim bitkin evlerle dolu sokakta. Aynı anda üç koku, yanık et, ekşimiş süt, eski leş. Çırpıntılı denizde oradan oraya sürüklenen, bir durup bir kıpırdayan, arada bir çoğalıp kümeleşen deniz anaları gibi erkekler devinip duruyorlar bir kapıdan bir başka kapıya. Çalışanlardan biri sanıyorlar beni belki de, yadırgamıyorlar. Sesimdeki abartılı dişilik ve incelikli seslenişten etkileniyor olmalılar ki izin verir misiniz der demez ben yer açıyorlar. Girip aralarına dikiz penceresinden bakıyorum. Bende en çok kalan en son ev 14 numara. Unutmadım. Solgun bir fotoğraf gibi içimde. Giriş kapısından 2-3 adım ötede yanda tahta bir masa, masanın sağında püskülleşmiş bir koltuk. Koltukta geniş yüzlü, ağzı sigaralı yaşlıca bir kadın. Kadının saçlarında mavi lacivert bir muhabbet kuşu. Karşıda duvara dayalı divanda 3 genç kadın. İki yanda oturanlar yarı çıplak. Bacaklarının birleştiği yerden elleriyle kendilerini karıştırıyorlar. Matisse'nin bir tablosundan çıkıp gelmiş gibi ortadaki kadın. Mor bluzun yakalarında beyaz işlemeler var. Yüzü ürpertili, dalgın ve çok kez öne eğik. Kısa kara saçlarıyla oynuyor. Tırnaklarına bakıyor. Odanın ortasına yakın bir yerde kirli bir sandalyede can çekişir gibi cümbüş çalıyor bir adam. Parantez içerisinde günlüğümde diyorum ki bir tokat bekliyor gibi asimetriktiler. Bir marka gibiydi gözlerinde yalnızlık. Babam çağırınca gidiyorum. Parantez içerisinde doğduğum kentte 2 gün. Söylemiyor niye çağırdığını. Özledin mi dediğimde evet diyor başıyla, dalıyor gözleri. Duyumsuyorum. Luna Park'tan ayrıl diye yalvarıyor yüzü. Kas katı bakıyorum. Buğulu bir sabah kahvaltı ederken bahçede yanındaki sarışın kadına, parantez içerisinde üvey annem, bakıyor o ve akar gibi oluyor onun elleri. Güzelliğini öven bir şey diyor. Kıskanıyor olmalıyım ki yapay bir gülüşle ve öç alırcasına genel eve gittim baba ben diyorum. Şaşırmamaya, şaşkın görünmemeye çalışsa da beceremiyor. Yutkunup bir an, yok artık deve diyor. Gittim vallahi diyorum, yalan söylemiyorum. Niye ki? Görmek için. Gördün mü bari? Gördüm. Yüzündeki gülümsemenin yerine bir tenhalık alıyor, alaylı bakıyor. Konuşur gibi kendi kendine. Yalan diyor, yalan söylüyorsun. Seviyorsun üzmeyi annen gibi. Sesindeki fırtınayı seziyor da olsam aldırmıyorum. Gittim diye bağırıyorum. Gideceğim dönünce de gör işte der gibi bakıyor sarışın kadına. Dudakları oynuyor. Anlamıyorum dediğini. Büyüyor öfkem. alt dudağıyla üst dudağı birbirinden ayrılıp annenin ağzını çıkarır gibi olunca ağzı irkilişli bir davranışla çay bardağını fırlatıyorum ama değmiyor. Küçük kentten ayrılırken akşam ellerimi seviyor yaklaşıp. Az uzağımdaki sarışın kadını gösterip Allah ısmarladık de gitti diyor babam. Demem diyorum. Onu gördün mü? Annem ağlıyor içimde. Üsteliyor. De hadi lütfen diyorum. Durgun bulutlar altındaki yolları, ağaçları ve evleriyle kentlerde insanlar gibi ağlar mı? Öyle bir gün, ıslak bir sessizlikte uzun yürüyüp Luna Park'a geliyorum. Yol boyunca düşündüğüm annem gibi olacağımdan korkuyor da babam. Onun için mi iyi bana hep? Durduramaz mı istesi? Hayır, durduramaz diyorum. Biliyor ki çocukluğumun içinden geçen o büyük yangının alevi vuruyor hala içimi. Ve küçük, kirli bir ses... Deliydi annen diyor kulağıma. Parantez içerisinde. Yürürken, uyurken, konuşurken. Belli olmuyor, ansızın geliyor. Belki bundan olacak deliliğin, daha doğrusu ansızın çıldırmanın vurucu güzelliğini düşünüyor. Bir takım ısırıcı imgeler buluyorum kendimce. Mezarların ağır karanlığına yağan fosfor, yılanların içimize fışkıran dili, kuduzlaşan köpekteki cehennem, et yiyen yamyam bitkilerin leş kokusu. Bunlar böyle şeyler hep işte. Babam biliyor. Çocukluğumda kaçık kıza çıkması adımın beton kuralları itişimdendi. Babam biliyor. Yaşatın pek çok kızı yapmak isteyip yapamadığını yapmak, büyüklerin aptal dünyasına kafa tutmak güzel geliyordu bana çok. Sünnet giysili olanları görüp sünnet olmak istiyor. Erkek çocuklarla ayak topu oynuyor. Yükseğe çıkmaktan duyduğum o inanılmaz güzellikteki baş dönmesinin çekiciliğine kapılıp bahçe duvarlarına, ağaçların uç dallarına, kapılara, elektrik direklerine tırmanıyor, evimizin karşısında delenen yaşlı adamın yanına çöküp dileniyordum. Babam biliyor. Ben büyüdükçe kaçık kızın ünüm büyüyor, içime sığamıyorum. Parantez içerisinde, ortaokul son sınıfta en çok. Uzun kara saçlarımı kestirmediğim için sınıfa alınmayınca bir gün kendim kesiyorum kör makasla. Şaşırmıyor babam, kazıtıyor berbere götürüp. Çok gülüyor çocuklar, ben gülmüyorum. Böyle böyle her gün biraz daha azıtıp unutulmaz aşırılıklar yapıyorum. Babam biliyor. Yazılı kağıtların önünü arkasına değil bana göre bu sorular çok kolay diye yazıp yanıtlamıyorum ve çıldırtıyorum. Kadın resim öğretmeninin verdiği ev ödevi konusunun insan vücudunun bir parçası olduğunu ve herhangi bir sınırlama getirmediğini düşünerek elimi ayağımı ya da başımı değil oramı çiziyorum. Babam biliyor. Sonra o var, o çocuk, ağır kekeme, beyaza yakın sarılıkta, dokunsan kırılacak. Küçük bakışıyla, küçük sesiyle hep. En önünde oturuyor sınıfın, gelip gelip ona çarpıyor bir öğretmen derslerde. Dikilip önüne azarlayacak, dövecek nedenler arıyor nedense. Alay alıyor, gülüp eğleniyor, örselemekten mutlu oluyor. Yorgun bakıyor çocuk çok. Ne yapsa başına geleceği bildiğinden susuyor. Sorulanı yanıtlamıyor. Ağzının sol yanındaki ince bir çizgide titreyen, ağlamaklı gülümsemeyi diliyle iter gibi yapıyor hep. Neden diyorum. Ne istiyor ondan öğretmen? Alıp veremediğini, hiçbirimize yapmadığını ona niye yapıyor? O ki küçük ve ıssız kelebek. Ne zaman başlasa bu oyun koşarak kaçıyorum sınıftan. Dönmek istemiyorum. Kolumdan tutup getiriyor babam. Kaçma diye yalvarıyor. Tutuyorum sözünü, kaçmıyorum. Yine aynı şeyler olduğunda gözümü, kulağımı kapatıyorum. Ama ne çok birikiyor ki onun başına dikildiğinde yine bir gün öğretmen. Üç büyük çalık atıyorum kaldırıp başımı. Camlar kırılıyor. Parantez içerisinde. Yıllar da sonra Günter Grass'ın Teneke Trampetini okurken romanın baş kişisi Oscar'ın çığlıklar atarak evlerin, dükkanların, kiliselerin camlarını kırmasını yadırgıyorum ama nedense inanasım gelmiyor. Ne zaman gelse aklıma yıllarca uzaktan da olsa özür dilemek istiyorum o çocuktan, suçlu benmişim gibi. Bir dergideki ilk şiirimin dizelerinde bunun rengi var. Küçücüktük parmak kadardık oysa. Ağır sınavlardan geçtik, intihar karneleri aldık. Korktuk, ağlatıldık, kanlı bayramlara zorlandık. Yıllar geçti, tokat izleri içimizde hala. Nasıl kurtulur Hüseyin? Kurtulur mu? Ne zaman sorsa bunu uykumu bölen ses, sanki yarı açık bir kapıdan, uzaklardan, uzak anılardan bir soğuk geliyor. Kalkıp örtmek istiyorum açık bir kapıyı. Parantez içerisinde. Kapalı da olsa açıp kapamak. Çocukluğumda annemle işbirliği yaparcasına üzdüğüm babam ilgilenir mi söylesem? Ne der? Ben inanıyorum. Ama o bunu Hüseyin özgürlüğüne kavuşunca benim Luna Park'tan ayrılabileceğimi düşünerek değil, ben öyle istediğim için yapar. Yaralanmış çocukluğumdan kendini sorumlu görmese de eğik olmuştur bana başı hep, biliyorum. Çok az şey anımsadığım annemli günlerden bana kalan ne? İçime az az yerleşen hasta bir dünya mı? Ne beni ne babamı görmüyormuşçasına, kendi dalgınlığında yaşayan annemi, babamdan çok sevişimin nedenini arasam da bulamıyorum. O babam ki kendinden bile çok seven belki beni, o babam ki en çıldırtıcı isteklerine boyun eğen annemin, o babam ki içim yanarcasına acıdığım. Parantez içerisinde. Annem, babam ve ben gecenin içinde ayaktayız. Bahçedeki ağaçların çığlıklarından yakınan annem, "Duymuyor musun çığlıklarını ağaçların?" diye çıkışıyor babama. "Su ver hadi, git de, susamışlar." Sıcak yaz gecesi. Çıkıp bahçeye kova kova su döküyor ağaçlara babam. Annemle ben camdan karanlığa bakıyoruz. Nasıl kurtulur Hüseyin? Kurtulur mu? Ne zaman sorsa bunu uykumu bölen ses, sanki yarı açık bir kapıdan, uzaklardan, uzak anılardan bir soğuk geliyor. Kalkıp örtmek istiyorum açık bir kapıyı. Parantez içerisinde. Kapalı da olsa açıp kapamak. Düşünüyorum. Niye bana her an sessizliğini ve ürkekliğini bırakıyor? Ama o kadar birikiyor ki bakıyorum. Kafesin köşelerine kaçıyor yaklaştım mı bazen. Sinip kalıyor öyle. Görelim kalksın da diyor görmeye gelenler. Yalvarıyorum kalkması için, kalkmıyor. Cüce Hamdi ya da Çingene Nuri'yi görünce kalkıyor ama o saat. Gülümsüyor. Sana yapıyor diyor onlar. Hoşlanıyorlar. Biliyorum öyle ağrılı ve buruşuk duruşunda ben varım. Ama niye? Çok sonra gerçekleşecek. Unutmadım. Gidip göreceğim. Zingine Nuri dedeye anlatırken Cüce Hamdi de bana anlatıyor. İnanmıyorum. Gidelim istersen diyor. Bayağı insan senin benim gibi. Konuşuyor, gülüyor, şarkı söylüyor, ekmek yiyor. Na böyle minnacık, benden bile kısa. Biliyorum yerini, yakın bize çok. Demirli bahçede, yol üstünde. Dükkanın camındaki kazıkçı bakkal yazısına gülüyor. Şakacı olmanın derinliği diye düşünüyorum. Uzun kafalı, uzun bıyıklı bir adam kafese bakanlara bakıyor gülümseyerek kapıda, ağzında sigara. Dükkanın önündeki geniş gövdeli çınar ağacının alt dallarından birine asılı kafese yaklaşıp bakıyorum. 80 ya da 90 santim boyu, dikdörtgen biçimdeki kalın bir saç levhanın dört köşesindeki dikey demir çubukların arasına sıra sıra ince teller gerilerek yapılmış. Eğimli çatısı çinkodan. En tepe noktaya elle tutulup taşınabilmesi için kalın bir çengel takılmış. Kafesin içinde kuş kız. Parantez içerisinde. Kafesin alt yanındaki metal plakada adının kuş kız, yaşının 16, boyunun 52 santim olduğu yazılı. Kısa beyaz çorapları, kırmızı patikleri, çiçekli basma entarisiyle oyuncak bebekleri andırıyor. Saçlarının üstündeki büyük pembe kurdeleye gidiyor ikide bir elleri. Ağzını kuş gibi açtıkça çürük dişleri görülüyor. Kolları havada, dans edip türkü söylüyor. İnce ürpertici kahkahalar atıyor ve elleriyle ağzını tutup kahkahalarını avuçlarına doldurur gibi yapıyor. Baba diye bağırıyor arada bir. Entarisinin cebinden çıkardığı ekmek parçasını kemiriyor. Demir kafese dokunanlara kızıp sövüyor. Öksürük gibi bir şey var sesinde. Korku doluyor gözleri bazı bazı. İyi iş yapıyor bakkal, kuş kızla, müşteri çekiyor diyor Cüce Hamdi. Beni de kafese koysalar keşke, eteğimi çekiyor. Şşt konuşsana, ne diyorsun kuş kıza? Gördüğüm bir düşten geliyor sanki. Düşündüğümde çok sonra olabilir diyeceğim, belki. Ama belki de Hüseyin'den ve Cüce Hamdi'den esinlenerek kurguladığım, yazmaya çalıştığım bir öykünün benden gitmeyen kalıntısıdır. Bulamıyorum ne yapsam, kafa karışıklığım sürüyor. Şu var ki o eski günlerden birinde yanımda Cüce Hamdi geniş caddelerden, dolambaçlı yollardan, ev aralarından geçip uzun uzun yürüdüğümüzü, önümüze gelene yer sorduğumuzu, Cüce Hamdi'nin bayıltıp gözlerini, "Evlenir misin benimle?" dediğini, o an oldukça süreyen bir gülme krizine yakalanıp, "Aralıksız 24 saat güldüğümü anımsamıyor değilim." Boğulur gibi gülmeye başladığımda yüzündeki kuşkulu bekleyiş bitiyor ve o da gülüyor. Öyle ki benim kadar içten ve içi dışına çıkacakmış gibi. Kusup gidiyor sonra utanıp. Şakaydı zaten diyen sesi geliyor ve ben daha çok gülüyorum. Bilemiyorum ne yapacağımı, şaşırıyorum. Durdurmak istedikçe büyüyor çünkü. Kesik kesik çığlıklarla geliyor. Fırtınalaşıyor, sarsıla sarsıla gülüyorum. Otobüs durağına koşarken sığmıyor içime artık, ağrı veriyor. Otobüse binerken, otobüste, otobüsten inerken, evde ve gece uyanıp uyandıkça sürüyor. Eve kapanıp kalıyorum gün boyu. Diyorum ki, içimde biri var, o gülüyor. Bir ay kadar önce düz bir kağıda kurşun kalemle yazdığım Sanrı adlı şiirimin son sözcüğünün bitiminde kuru bir hamam böceği var nokta yerine. Şaşırıyorum, öylesine yapışmış ki çıkmıyor. Uzun sürmüyor, belki bir an kedi çağırır gibi ölümü çağırıyorum camdan 3 gece. Gelmiyor. Onlar ki çok soğuk geceleri ömrümün ama gittiler, yoklar artık. Dönerler mi bilmiyorum. Öyle bir duygu ki sanki birden tam ayaklarımın dibinden bir deniz başlayacak, boğulacağım. Sonra ansızın ben ölümüm, geldim işte diyor mor bir adam. Bana ve Hüseyin'e. Hüseyin'in köyden götürülüşünün öyküsünü anlatıyor. Öyle ki sanki Hüseyin'i değil onu götürmüşler. Sanki yerinden yurduna denilen Hüseyin değil o. Sanki Hüseyin'in sarı Austin'e binmeden ve bindikten sonra yaşadıklarının ayrıntılarını Hüseyin değil o yaşamış. Gece uyandım, kalktım. Onun anlattıklarından yola çıkıp çoktandır elime almadığım günlüğüme Hüseyin'in demir kafese götürülüşünün öyküsünü yazdım. Doğru mu diye sorduğumda doğru dediler uykularıma konan küçük kuşlar. Parantez içerisinde. Bir Nisan günü ikindisinin bulutlar içinde erimiş gibi görünen soğuk güneşi altında köy. Önde onlar. Dedeyle Hüseyin'in babası. Arkada Hüseyin. Evden çıkıp dört yanı köylülerle çevrili sarı Austin'e yürüdüler. İyice yaklaşmışlardı ki durdular. Elini arabaya sürüp korkuyla çekenlere, başını uzatıp koklar gibi yapanlara, yere yatıp inceleyenlere gülümseyerek baktılar. Genç bir köylü, "Nere lan Hüseyin?" dedi. Duymamış gibi bakan Hüseyin, Austin'e doğru yürümeye başlayan iki adamdan biraz uzaklaşıp koca kafalı iri bir köpeği sevdi ve sonra bir sesin "Hadi bin" demesiyle arabaya yürüdü ve onun açık kapısından girmek istedi. Ama giremedi. Başını dizlerine çarptı. İki adam onu orasından burasından iterek, itekleyerek dar bir yere güçlükle sokuşturulan kalın eşyalar gibi arabaya doldurdular. Daracık yerde çarpık çurpuk olan Hüseyin dışarıdakilere baktı camdan başını eğip gülümsedi. Parçalayıcı bir gürültüyle yürümeye başlayınca Austin bağırışanlar, sağ sola kaçışanlar oldu. Uzun uzun koştu köpekler, havladılar. Uzaklarda yorgun bir griliğin içinde erirken sarı Austin, "Nereye böyle yolumuz emmi?" dedi Hüseyin üşüyen bir sesle. Yanıt alamadı. "Sus!" dedi ekşi bir ses. 3. ayrımın sonu. Sayfa 42.